Bu haftanın vaazı Barnabaslar olalım. Hoş geldiniz Allah'ın sözüne. Bugün sizi bir kişiyle tanıştırmak istiyorum. Bir kişinin hayatını okuyacağız. Sanki onun biyografyasını. Ama tabii ki değil sadece merak ettiğimiz için sadece bilgi olsun bizde. Ama o kişi gibi olalım. O imanlılara, bütün imanlılara büyük bir örnek bıraktı. Keşke onun gibi daha fazla insanlar, daha fazla imanlılar olsa bugün. Evet, bugün size Yusuf hakkında konuşacağım. Yusuf. Ama Yusuf adında İncil'de 5 insan var, 5 tane adam var. 5 tane Yusuf geçiyor. Herkes İsa'nın babası olan Yusuf'u tanıyor. Ama onun dışında daha 4 tane Yusuf daha var. Evet, ve bu Yusuf'un lakabı, bir lakabı vardı. Yani o kadar şey, Yusuf çok yaygın bir ad olduğu için tabii ki herkese bir lakap taktılar birbirlerinden ayırmak için. Ve böylelikle bu Yusuf'a bir ad taktılar, Barnabas. Bar sözü İbranice oğul demek. Yani normal oğul. Nabas gene bir kişi değil, Nabas sözü demek kuraj. Bir kişiye teselli ve kuraj vermek. Demek ki bu adam Yusuf o kadar fazla tanınmıştı ki hep başkalarına kuraj veriyor, hep başkalarına ön veriyor ki aslında en sonunda koydular bu ad Barnabas. Kuraj oğlu, kuraj veren oğlu. Niçin bu önemli? Doğruyu bilmek yeterli değil. Bunu hepimiz anlıyoruz değil mi? Hepimiz anlıyoruz doğruyu. Ama çok defa güç ve kuvvet yok bu doğruyu yapmak için. Bu doğruyu yapmak için bize bir kuvvet lazım. Ve o nereden geliyor? Ve tabii ki hemen diyebiliriz ki Allah'tan geliyor. Ki o doğrudur. Ama yeterli değil bu. Biz lazım birbirimize kuvvet ve kuraj verelim. Birbirimizi destekleyelim. Destek lazım olsun imanlının hayatında. Bu birçok defa çok eksik topluluklarda. Birçok toplulukları, kiliseleri tanıyorum. Nerede sadece bilgi veriliyor. Böyle lazım olsun, şöyle lazım olsun. Nerede imanlılar bir araya geliyorlar ve böyle bir, nasıl diyeyim, bir ritüel gibi her şeyi, bütün toplantıları öyle geçiyor. Ama sonra kimse kimsenin evinde dolaşmıyor, kimse kimseyle konuşmuyor ve bu çok büyük bir eksikliktir. Aramızda öyle olmasın. Aramızda Barnabaslar olsun. Aramızda kişiler olsun kim başkasına kıraj veriyor. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki günahtan uzak durmak lazım ama sen başkalarına kıraj veriyor musun? Hepimiz çok iyi biliyoruz. Mesela Rab'be daha fazla kendimizi vermek lazım. Ama sen başkasına buna göre kuraj veriyor musun? Sen destek veriyor musun? Evet. Onun için bugün bu Barnabas'ın hayatına bir göz atacağız. Bir bakalım bu adam neler yaptı. Önce İncil'de birkaç ayetler okumak istiyorum. Bugün daha fazla okumak var. Ama bu bize sıkıcı gelmesin. Çünkü o diri canlı bir örnek var. Bir kişi var ortada. Bakalım o neler yaptı da bu lakabı hak etti. Boşu boşuna değil mi? Bu lakaplar verilmiyor. Hani eskiden böyle bir anlamla bir kişiye ad verildi. Bugün cinsler var. Mercimek bilmem ne, fasulye, biber. Tamam mı? Bu adlar saçma. Ama madem bir kişi böyle tek başına bir ad kazandı. Barnabas. Yani kuraj oğlu, kuraj veren kişi. Demek ki birçok şeyler yapmış da bu adı kazandı. Ve şimdi onun ne yaptıklarını bir göz atalım. Ondan sonra biraz daha geniş konuşacağız. Acaba biz nasıl onun gibi olabiliriz? Birincisi, biz onun hayatından Apostolların İşleri kitabından okuyoruz. O da bayağı geniş biçimde neler yaptığını anlattırıyor. En başta onu görüyoruz 4. bölümde, 36. ayette. Ve şöyle okuyoruz. Yusuf adında bir adam vardı. Kıbrıs doğumlu bir Levili'ydi. Apostolar ona Barnabas'a da bağırdılar. Bunun Türkçesi kuraj verin. Onun da bir tarlası vardı. Ve onu satıp parasını apostolların ayaklarının dibine koydu. Demek ki Barnabas sadece akıl vermedi, çakıl da verdi. Birincisi bu. En birinci, onunla karşılaşıyoruz, onu görüyoruz. Ne yapıyor? Kendi tarlasını satıyor. Orada görüyoruz ilk birinci kilise, Yeruşalim kasabasında. Yeruşalim'deki kilisenin büyük ihtiyacı vardı. Çok dul kadınlar vardı. Çok işsiz kişiler vardı. Ve bütün dünyadan ziyaretçiler geldi. Tamam mı? Ve böylelikle o da çok büyük ihtiyaçlar vardı. Kim o ihtiyacı karşılasın ve nasıl? Kendi kendimizi öyle bir duruma koysak biz ne yapacaktık? Ha diyecektik, bir sponsor lazım, bir kişi bize para versin. Ama yok o da sponsor çünkü o birinci kiliseydi. En başta en birinci kiliseydi. Evet, ve o zaman ne yapıyorlar? Levili bir kişi, yani böyle Allah'ın hizmetçilerinden birisi olan bu Yusuf, kendi tarlasını satardı. Ondan sonra bu parayı ne yaptı? Direkt Rab'bin hizmetine teslim etti. Bu sadece öyle değildi. Bu sadece bir örnek. Çok kişi o zaman öyle yapardı. Tamam mı? Bir kere bunu düşünelim. Senin bir tarlan var. Evet, miras. Büyük bir şey. Onu satıyorsun. Vazgeçiyorsun kendi mirasından. Senin çocukların belki zor görecek. Ama bunu Rab'bin hizmetine teslim ediyorsun. Birincisi bu. Sadece akıl vermedi, çaklı da verdi. Çok büyük bir şey. Ne zaman aramızda böyle kişiler çıkacak? Değil mi? Bugünkü refleks başka. Bugün yani bütün dünya senin etrafındaki televizyon, dışarıdaki reklamlar her taraftan görüyorsun öyle bir sanki bir haber veriliyor sana, öyle bir instinkt veriliyor sana. Al, al, al. Daha fazla topla. Daha fazla biriktir. İlk imanlıların refleksleri başkaydı. Sat, sat, sat. Dağıt. Ne kadar Rab'bin işi yürüsün. İkinci bir olay görüyoruz. O da 9. bölümde 26'dan 30'a kadar. Saul yani Pavlus Yeruşalim kasabasına gitti. Öğrencilerin arasında sokulmaya çalıştı. Ama hepsi ondan korktular. İnanmadılar, açan o bir öğrenci oldu. Hepimiz Pavlus'un hayatını biliyoruz. Nasıl önce katillik yaptı. Nasıl önce hani Allah için o kadar hevesliydi. İmanlıları sanki yok etmek onun hedefiydi. Bu Mesihçilere lazım durduralım. Kendini bu hedef koydu. Kadın çocuk sormadan direkt onu hapusa attı ve birçok kişiyi öldürdü. Ondan sonra biliyoruz Rab nasıl onunla karşılaştı. Nasıl Rab onu değiştirdi büyük bir mucizeyle. İyi güzel. Ama sonra aynı kişi şimdi gidiyor topluluğa. Hani daha önce düşünebiliyor musunuz? Daha önce onları yok etmeye çalıştı. Daha önce onları mahpusa attırmaya çalıştı. Ve şimdi aramıza geliyor. Öyle bir kişiyi kabul edeceğiz mi? Bizim aramıza öyle bir kişi gelsin ve desin, ben değiştim, ben imanlı oldum, haleluya. Ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz değil mi? Çok dikkat edeceğiz ve absolutno izin vermeyeceğiz aramıza sokulsun. Ama bu da ne oluyor? Barnabas, Paulus'a inandı. Saul'a inandı. Ve inandı ki gerçek bir imanlı olmuş. Ve o lazımdı şimdi bir aracı olsun. O lazımdı alsın onu Yeruşalim kasabasındaki topluluğa tanıştırsın. Barnabas gene diyor, onu tutup apostolların yanına getirdi. Onlara anlatırdı, Saul nasıl yolda Rab'i gördü, nasıl Rab ona konuştu ve Saul nasıl Damask kasabasında hiç korkmadan İsa'nın adında konuştu. Barnabas dedi ki, ben şahit oldum, nasıl bu Paulus kendisi zorluk çekti. Ona baskı yaptılar çünkü İsa'dan için konuştu. Ben şahidim. Ben sanki garant gidiyorum. Saul da apostolarla birlikte Yeruşalim kasabasında serbestçe gezerdi ve Rab'in adında korkusuzca konuşurdu. Saul hep Grekçe konuşan Yahudilerle konuşup anlaşırdı. Onlar da baktılar onu öldürsünler. Öğrencilerin ne vakit bu meseleden için haberleri oldu. Saul'u Kayseriye kasabasına kadar getirdikten sonra oradan da Tarsus'a gönderdiler. Bakın ne kadar büyük action oluyor böyle. Hemen başlıyor Pavlus Yeruşalim kasabasında da şahitlik yapmaya ve önce başkalarına baskı yaparken şimdi ona baskı yapıyorlar. Şimdi onu öldürmeye çalışıyorlar. Böylelikle gösterdi ki Barnabas boşuna uğraşmadı. Değil mi? Evet. Belki Pavlus'un daha zayıf tarafları vardı. Ama Barnabas, Pavlus'un içindeki problemlerine bakmadı, oradaki fırsatlara baktı. O bakmadı ki, o daha çok şey bilmiyor. Ya da o daha lazımdı kendisini göstersin. Ya da o daha çok böyle kaba davranıyor. Hayır. O dedi ki, ben görüyorum sende bir şey. Sen büyük Allah adamı olabilirsin. Rab seni çok fazla kullanacak. Ve Barnabas'ın iyi tarafı şu ki, o bakmadı insandaki problemleri ama baktı fırsatı. Pavlus'u tanıştırmakla sanki onu harekete geçer. Evet. Değil kardeşin yapamadığını yasak edesin ama onun yapabildiğini destek veresin. Bunu yapıyor muyuz? Sen kardeşine baktığın zaman ne görüyorsun? Aa, bunu yaptı, bunu yaptı, bu yanlış yaptı, bu geçki var onda. Bunu beğenmiyorum, onun tarafını beğenmiyorum. O çok zayıftır bu bakımdan. Öyle mi? Yoksa kardeşine bakıyorsun ve diyorsun, tamam bu vardır, görüyorum ama sen de var fırsat şunu şunu şunu yapasın. O zaman bunu gör ve kardeşine kuraj ver. İnsanın normal tabiatı nasıl diyor? Geriye bakmak. Geriye bakıyoruz. Aa, o bana ne yaptı? Ya da o eskiden ne greşkaları vardı? Bu insanın normal refleksi. İmansızlar da aynısını yapıyor. Ama gerçek imanlılar, gerçek Barnabaslar sevgi ileri bakıyor. İleri bakıyor. Bu kardeş ne olabilir ileride? Öyle düşünmek lazım. Ve Barnabas, Pavlos'un eski zamanına bakmadı, neler yaptı. Ama baktı, daha ötelerde o ne yapabilir? Pavlos'un içindeki, nasıl diyoruz, potansiyeli gördü. Evet, üçüncü bir olay görüyoruz 11. bölümde. Apostolların İşleri 11. bölümde, 19'dan 24'e kadar. Apostolar onu Antakya'ya gönderiyor. Stefanus'tan için büyük bir baskı başladı. Biliyorsunuz Stefanus'u ilk imanlı olarak öldürdüler ve devam ediyor. O sebepten dağılanlar Finike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Haberi Yahudilerden başka kimseye bildirmediler. Ama onların arasında kimi Kıbrıslı ve Kireneli kişiler vardı. Onlar başladı Grekleri de konuşup Rab İsa'yı bildirsinler. Ve Rab'in eli onlarla birlikteydi. Çok kişi iman edip Rab'e döndüler. Yeruşalim'deki topluluk onlardan için haber aldı ve bunun üzerine Barnabas'ı Antakya'ya yolladı. Oraya varınca şahit oldu, Allah nasıl bereketledi. O vakit sevindi ve herkese kuraj verdi. Yürekten karar verip Rab'e bağlansınlar. Çünkü iyi bir adam idi. Kutsal ruh ve imanla doluydu. Böylelikle bir sürü kişi Rab'ı getirdi. İlk kilise biliyoruz Yeruşalim'de oldu. Ve ondan sonra öbür tarafta yani etraftaki Yahudi kasabalara yayıldı. Ama bu da sefte bir başka bir yenilik görüyoruz. Antakya bugün Suriye ile Türkiye'nin ortasında bulunuyor. Eskiden Suriye'nin idi, şimdi bugün Türkiye'nindir. Ve o kasabada ilk olarak imanlılar başladılar konuşmaya Yahudi olmayan halklara. Bu büyük bir adımydı. O zamana kadar imanlılar da kendini Yahudi sayardılar. Ama şimdi başlıyor yani Yahudi olmayan halklara da İsa Mesih'e iman etmeye. Biz belki bugün bunu banal sayıyoruz ama o zaman çok büyük bir engel vardı. Aa, onlardan imanlı olamaz. Öyle bir duygu vardı. Mesela azıcık benzetmek lazımsa bugün bir Bulgar'ı düşün ve duyuyor hani Türk imanlılar var. Belki ilk olarak adam diyecek ki olamaz böyle şey. Onlardan imanlı olamaz. O kadar büyük bir engel var. Hatta o zamanki engel duvarı daha büyük idi. Grekler ve Yahudiler arasında sanki büyük bir engel vardı. Ama Antakya kasabasında bu engel duvarı Sefte yıkıldı. Sefte orada imanlılar başladı. Ama güven yok da. Birbirlerine güvenmediler. Ve o zaman ne olabilirdi? Olabilir de yani Yeruşalim'deki imanlılar desinler iyi güzel imana geldiler ama biz ilgilenmiyoruz. Koy yapsınlar onu. Ama böyle olmadı. Barnabas'ı gönderiyorlar bir aracı gibi. Barnabas'ı gönderiyorlar hani onları onların arasında bir köprü oluştursun gibi. Böylelikle görüyoruz ne kadar büyük bir iş yaptı. O oraya gitti ve diyor ki onlara kuraj verdi, yürekten Rab'be bağlı kalsınlar diye. Ne kadar büyük bir şey. Acaba seni güvenli bir kişi olarak başka yere gönderebilir miyiz? Sen de bir kuraj veren, sen de bir Barnabas gibi. Seni gönderirsek şimdi mesela bir an gibi kasabada bir mesele var, anlaşmazlık var. Seni gönderdiğimiz zaman sen ne yapacaksın bir imanlı olarak? Onları azarlayacaksın mı? Ya da onlara yukarıdan bakarak diyeceğim mi? Aa, böyle böyle böyle lazım olsun. Yoksa gerçekten Barnabas gibi yani onları bağlayacaksın mı? Ne diyor? Çünkü iyi bir adamdı. Kutsal ruh ve imanla doluydu. Hiçbir yerde okumuyoruz. Barnabas büyük işler yapsın. Pavlus gibi sakatları yürütürsün ya da ölüleri kaldırsın. Öyle bir şey görmüyor. Ama ne görüyoruz? Kutsal ruhla doluydu. Nasıl bir şey? Biz sanıyoruz kutsal ruhla dolu olmak demek mucize yapasın. Barnabas hiçbir mucize yapmadı. Ama Mesih'in bedeninin içinde topluluk da öyle çalıştı ki hani kutsal ruhla fırsat verdi kendisini kullansın. Ondan sonra görüyoruz nasıl imanlıların arasında bir köprü oluşturuyor. Bu çok büyük idi. Barnabas bunu yapmaydı. Belki daha ilk başta iki tane kilise olacaktı. Bir tane Yahudiler için, bir tane Grekler için. Yani Yahudi olmayan halklar için. İyi ki Barnabas köprü oldu. Dördüncü defa görüyoruz Pavlus'u yanına alıyor. Bayağı zaman geçti ve yine Pavlus'a dönüyor. Apostolların İşleri 11. bölüm ayet 25'ten 26'ya. Sonra Saul'u aramak için Tarsus kasabasına gitti. Saul'u bulunca onu Antakya'ya getirdi. Ve öyle oldu. Bütün dersini boyunca o topluluğa katıldılar ve çok kişi öğrettirdiler. Sefte olarak Antakya kasabasında öğrencilere Mesihçi demeye başladılar. Paulus Yeruşalim'de kaldıktan sonra kendi kasabasına dönmüştü. O da Tarsus adında bir kasaba. O bulunuyor Türkiye'nin Akdeniz tarafında. Adana'ya yakın bir kasaba. Evet, kendim gittim baktım orada. Orada bir kuyu var. Hadi bugüne kadar diyorlar ki Tarsus'un kuyusu. Orada yaşamış. Ne kadar doğruysa bilmiyoruz. Ama bu Pavlus'un kasabasıydı. Ne oldu? İlk önce Yeruşalim'de kullandı onu Rab. Ama çok karışıklık oldu. Hani onu öldürmeye baktılar. Sonra dedi ki daha iyi kasabana dön. Orada daha rahatsın. Böylelikle Pavlus döndü. Bugünkü Türkiye'ye, Tarsus'a. Belki orada toplantı yapardı. Belki eminim orada toplantı yapardı. Eminim orada yani Rab kullandı onu. Ama şimdi Rab onu daha büyük işler için çağırıyor. Sanki orada kendi kasabasında devam ederdi, unutulacaktı. Pavlus bir apostol gibi yani çalışmayacaktı. Sadece kendi kasabasında, kendi mahallesinde küçük bir toplantı yapacaktı. Ama şimdi Barnabas geliyor ve sanki Pavlus'u uykusundan uyandırıyor. Ve diyor ki gel Antakya'ya. Gel Center, gel büyük kasabaya. Rab seni orada kullanacak. Böylelikle Pavlus'u yeniden Antakya'ya getiriyor ve orada büyük bir işleri başlattırıyor yapmaya. Evet, sonra gene görüyoruz Barnabas 5. bir olay. Apostolların İşleri 11. bölümden 29 ve 30. O kasabadan gene onu geri gönderiyorlar Yeruşalim'e. Şöyle okuyoruz. Öğrenciler de karar verdi. Herkesin elinden ne kadar gelirse toplasınlar, Yahudiye sancağında oturan kardeşlere yardım göndersinler. Ne olmuştu? Daha önce bir peygamber geldi. Peygamber sözü bizi şaşırtmasın. Bunlar topluluğun içinde yani imanlıların arasında çalışıp Rab'bin istediğini bildiren kişiler. Ve o peygamber dedi ki, Agabus adında bir kişi. Ve dedi ki, Terslerde büyük bir kıtlık başlayacak. Bütün Roma İmparatorluğunda büyük bir kıtlık başlayacak. Ve şimdi lazım buna göre davranalım. Aramıza öyle bir kişi gelse biz ne yapacağız? Diyeceğiz, tamam otur. Öyle mi? Aldırmayacağız. Ama Antakya kasabasındaki imanlılar bunu ciddi aldılar. Ve dediler ki, madem Rab böyle konuştu, biz buna inanıyoruz. Biz bunu ciddi alacağız ve hazırlık yapacağız. Ve böylelikle para topladılar. Bakın, değil hazır bir ihtiyaç için, İmanla para topladılar gelecek için. O kadar güven, o kadar iman vardı onlarda. Gelecek için para toplasınlar. Hani hazırlık yapmaya. Şimdi önce görüyoruz. Yeruşalim topluluğu Antakya'dakilere yardım etti. Şimdi tersini görüyoruz. Antakya topluluktaki kişiler Yeruşalim'deki topluluğa yardım gönderiyorlar. Evet. Onu yaptılar. Ve Barnabas ile Saul'un elinden ihtiyarlara yani Yeruşalim'e gönderdiler. Barnabas ve Saul'u işlerini bitirip Yeruşalim'den döndüler. Evet. Demek Barnabas güvenilen bir kişiydi. Çünkü ona büyük suma para emanet ettiler. O da ayrıca bir tema. Bir Barnabas güvenilir bir kişi olmak için gördüler bu gerçekten öyledir. ve ona çok büyük para teslim ettiler. Bu da her imanlı için değil. Birçok imanlılar bu konuda hani güvenilir davranmıyorlar. Onlara para teslim ediyorsun, ondan sonra o kayboluyor. Ama Paulus ve Barnabas böyle değildi. Evet, ve şimdi görüyoruz birkaç sene sonra, Paulus'la birlikte Kutsal Ruh tarafından özel bir işi ayrılıyor. Yine Apostolların İşleri 13. bölümde, ayet 1'den 3'e kadar. Antakya'daki topluluğun içinde peygamberler ve muallimler vardı. Barnabas, birincisi. Simeon, onun lakabı Niger idi. Lucius, o da Kirene sancağından idi. Manaen, sancak kralı Herodes ile birlikte büyüdü. Ve Saul, 5 kişi onların güdücüsüydüler. Onların güdücüleriydi. Evet, onlar oruç tutup Rab'be hizmet ettiler. O vakit Kutsal Ruh şöyle konuştu. Bana, Barnabas'ı ve Saul'u ayırın. Ben onları bir iş için çağırdım. Ondan sonra oruç tutup dua ettiler ve ellerini onların üzerine koyup onları yolcu ettiler. Evet, Barnabas şimdi burada özel bir görev için ayrılıyor. Ve görüyoruz, onlar şimdi misyonerlik yapıyorlar. Sefte, hani bir kilise bu amaçla kişileri yolluyor, yeni topluluklar kursun, nerede İsa Mesih'in adı daha tanınmıyor, nerede bilinmiyor. Bakın çok önemli, biz hep Paulus'u okuyoruz. Paulus yaptı, gitti, etti. Ama Paulus yalnız gitmedi. Çünkü Rab bilirdi ki, Paulus'un yanında bir kişi daha lazım. Paulus tek başına bu işi yapamayacaktı. Paulus'a bir kuraj verici lazım. Ve o sanki bir motor gibi onun Paulus'un yanına verildi. Ve birlikte şimdi görüyoruz nasıl Rab için işlediler. Paulus'la birlikte Barnabas. Okuyoruz 14. bölümde 18'den 13'e kadar. Orada görüyoruz Paulus ve Barnabas'ı. Türkiye'nin ortasında bir kasabada bulunuyorlar. O sanki sivilizasyondan çok uzak. Yani çok böyle ıssız bir yer. Tamam mı? Oradaki halkı konuşuyorlar. Ve şöyle bir olay görüyoruz. Listra kasabasından bir adam dışarıda otururdu. Ayakları tutmazdı. Ana rahminden sakat idi. Hiç yürümemişti. Bu adam Paulus'un konuşmasını sesledi. Paulus da gözlerini ona dikip gördü ki adamın imanı var, iyileşecek diye. O vakit yüksek sesle dedi, kalk ayaklarının üstünde dur. Adam da bir fırladı ve yürümeye başladı. Kalabalıklar Paulus'un yaptığını görünce başladılar yüksek sesle Likavonya dilinde şöyle bağırsınlar. Tanrılar insan kılığına girip bize indiler. Barnabas'a Zeus, Paulus'a gene Hermes dediler. Çünkü en çok konuşan oydu. Zeus'un put evi de kasabanın hemen dışındaydı. Oranın gücüsü kasabanın kapısına kadar girip öküzler ve çiçek örgüleri getirdi. İstediği kalabalıkla birlikte kurban kesti. Ne kadar ilginç bir hikaye. Paulus ve Barnabas bir kasabada Rab'in sözünü yaymak istiyorlar. Ve Paulus'un elinden bir mucize yapılıyor. Bir sakatı ayağa kaldırıyor. Bütün halk heyecanlanıyor. Ve hemen diyorlar ki tanrılar aramıza girdi. Kim bu tanrılar? Paulus ve Barnabas. Evet, Greklerin tanrıları hepsi ayrı ayrı karakterleri vardı. Ayrı ayrı işleri vardı. Zeus adında tanrı, o bütün tanrıların büyük babasıydı. O en büyük, Zeus, değil mi? Zeus. Hermes gene ticaret ve haberciliğin yani tanrısıydı. Nerede çok konuşmak lazımsa, değil mi? Ticarette, habercilikte, işte bu profesyayı koruyan tanrı, onların anlayışına göre Hermes idi. İşin ilginç tarafı, şimdi bakıyorlar Paulus'a ve Barnabas'a. Ve diyorlar ki, birisi Zeus, birisi Hermes. Ama kim? Değil mi? Daha büyük olan sanıyoruz Paulus olacak Zeus. Hayır, tam öyle değil, tam tersi. Paulus Hermes olmuş çünkü o çok konuşurdu. Barnabas gene Zeus olmuş. En büyük tanrısı olmuş. O bizi şaşırttırıyor. Biz ters düşünüyoruz. Hayır. Niçin? Bu gösteriyor Barnabas'ın karakteri nasılydı. Paulus çevikçi, böyle enerji dolu, böyle bir lokomotif gibi hareket eden. Ama Barnabas daha oturaklı, daha ağırbaşlıydı. Evet. Ve böylelikle görüyoruz bunlar ikisi birlikte gidiyor. Paulus'un büyük enerjisi Barnabas'ın kuraj vermesi olmasaydı eksik kalırdı ve gerçekten Paulus olamayacaktı. Düşün bakalım ne kadar büyük işler yaptı bu Barnabas. Biz hep Paulus'u görüyoruz. Ama Barnabas olmadan bugün onun mektupları bizde olmayacak. Ve Barnabas olmasaydı böyle bir kişi, Paulus apostol bile olmayacaktı ve İncil'in yarısı sanki eksik olacaktı. Bunu Barnabas'a borçluyuz. Ama tabii ki bu adam pek meydanda yok. O kadar fazla görmüyoruz onu. Ona fazla dikkat çevrilmiyor. Her bir yerde Paulus konuşuluyor. Ve görüyorum birçok kardeşler, hele hele genç kardeşler istiyor Paulus gibi olsunlar. Herkes istiyor Paulus olsun. Ama bugün başka şey konuşuyoruz. Bugün size soruyorum, bir Barnabas olmak istiyor musun? Sen razı mısın bir kişiyi sen destekleyesin, sen onu imanda ilerletiresin ama sen arkada kalasın. Herkes senin öğrencin sanki övsün ama seni kimse övmüyor. Çünkü Barnabas böyleydi. O razıydı, yani başkası, onun yetiştirdiği öğrenciler sanki daha büyük yer alsın. Bu kadar övdük Barnabas'ın ama aynı zamanda zayıflıkları vardı. Bir zayıflığı görüyoruz, çok cins tutarlı. Apostolların İşleri 15. bölümde 36'dan 40'a kadar. Daha önce gördük ki Markos adında bir kişi, ki onun da adı bir, hiç yabancı değil, Markos İncil'i var. O nereden geldi? Markos'u Barnabas aldı. Markos'u Barnabas sanki devreye soktu. Evet, görüyoruz sonra ne oldu? Bir zaman sonra Pavlus Barnabas'a dedi ki, biz nereden Rab'in haberini bildirdik? Bütün o kasabalara dönüp kardeşleri ziyaret edelim. Bakalım ne hal dediler. Barnabas'ın niyeti vardı yanlarına Markos lakaplı Yohana'yı da alsınlar. Ama Paulus bunu uygun görmedi. İstemedi onu yanına alsın. Çünkü Markos onları daha önce Pamfilya'da terk etmişti. Onlarla birlikte işe katılmamıştı. Ve aralarında öyle büyük anlaşmazlık çıktı ki birbirlerinden ayrıldılar. Barnabas Markos'u yanına alıp gemiyle Kıbrıs'a gitti. Pavlus gene Silas'ı seçti. Evet kardeşler, onları Rab'in merhametine teslim ettik. Yolcu ettiler. Ne oldu burada? Ayrıldılar ama Barnabas Markus'u seçti. Niçin? Onun bütçetiydi. Onun bütçetiydi. Ya o kadar kişileri güvendi ki, o kadar inandı ki ve dedi ki o iyi bir adam olacak. Ve onun için biraz taraf tuttu. Ve gene bir başka zayıflık görüyoruz. İnsan korkusu da vardı onda. Bunu okuyoruz Galatyalar mektubundan 2. bölüm 11-13'e kadar. Ve Paulus burada geriye bakarak bir olay anlattırıyor. Ve bunun içinde, işin içinde de Barnabas var. Ama ne vakit Kifas, hani Petrus, Antakya kasabasına geldi. Ben onun yüzünü çatıp ona karşı geldim. O kabahatlıydı. Çünkü Yakup'un yanından bazı kişiler gelmezden önce milletlerden olan kişilerle beraber oturup yemek yerdi. Ama öbürleri gelince çekildi, kendini ayrı tuttu. Çünkü sünneti tutanlardan korkardı. Öbür Yahudiler de onun ikiyüzlülüğüne katıldılar. Öyle ki Barnabas bile onların ikiyüzlülüğüne saptırıldı. Demek ki vardı onda bir zayıflık. Hani o kadar fazla kişilerin gönlünü yapmak istedi ki kimi kere fazlasını yaptı. Kimi kere kaçırdı bunu ve insanlara yani daha fazla boyun eğdi. Böylelikle insan korkusu yüzünden bazı şeyler kaybetti. Ama Barnabas'ın zayıflıkları bile bizi kuraj veriyor. Madem o kadar bir kişi, zayıf bir kişi, Barnabas gibi bir kişi kullanabilirse bizi de aynı biçimde kullanmak isteyecek. Bizi de kullanabilir. Şimdi çok büyük bir örnek gördük. Gördük nasıl Barnabas her bir yerde kendi lakabını hak etti. Kuraj vermeye baktı başka kişilere. Şimdi biraz daha geniş düşünüyoruz. Biz nasıl bir Barnabas olabiliriz? Vakit geldi artık kendimizi unutalım. Vakit geldi artık topluluğun içinde daha fazla başkalarını düşünelim. Değil mi? Öyle bir zamanda yaşıyoruz bugün. Hayat seni öyle bir yere sıkıştırıyor. Sanki herkes kendi dertleriyle meşgul. Sanki işsizlikten, parasızlıktan ve stresten vakit kalmıyor, meydan kalmıyor başkaları düşünesin. Öyle değil mi? Yani işten eve geldiğin zaman ne istiyorsun? O kadar yorgunsun. Sadece bacaklarını uzattırıp tamamı istiyorsun sadece televizyona bakmaya. Evet ama Barnabas bizim burada iyi bir örnektir. Sen yen bu mülüsü. Sen düşün acaba var mı kişi ki ben lazım onları destekleyeyim. O zaman bunu yap. Aslında Barnabas Allah'ın karakterini yansıtıyor. Yani reflektir yapıyor. Baba, oğul ve kutsal ruh kendileri de birer Barnabas'tır. Allah'ın karakterinin içinde kendisi var. Bir Barnabaslık, yani kuraj vermek. Baba kuraj verendir. Bunu okuyoruz 2. Korintliler 1. bölümde ve şöyle diyor. Rabbimiz İsa Mesih'in Allah'ı ve babası mübarek olsun. O acıyan bir baba ve her türlü kuraj veren Allah'tır. Bakın, görüyor musunuz? Açık açık diyor ki o da bir Barnabas'tır, bir kuraj veren Allah'tır. O bize her türlü sıkıntılarımızda kuraj veriyor. Öyle ki Allah bize nasıl kuraj verdiyse biz de o kurajla her türlü sıkıntıda bulunanlara kuraj verebilelim. Rab çok büyük bir iş yapıyor. Diyor ki baba kuraj verendir. Ve diyor ki Allah mahsustan izin veriyor. Biz zorluk görelim. Niçin? Başkalarına kuraj verebilelim diye. Sanki çocuğuna terbiye veren bir baba gibi. Baba ona zor bir iş veriyor. Bunu yap şimdi. Çocuk da bunu yaparken ağlaşıyor. Yapamıyorum. O zaman babası ona kuraj verip işini tamamlasını istiyor. Ancak öyle bu çocuk öğrenecek. Değil mi? Evet. Mesela İsa babasının yanında doğramacılık nasıl öğrendiyse, bu sanki İsa'nın asıl babası için, İsa'da Yusuf için, asıl babası için bir örnektir. Gökteki babamız bize izin veriyor, çekilere düşelim. Çünkü teselli ve kuraj vermek istiyor. Hem bize vermek istiyor, ama bize verdikten sonra istiyor biz de başkalarına kuraj verelim ve teselli verelim. Biz de başkalarına aynısını yapıyoruz. Sen kendin hiç hastalığa düşmedin mi? Nasıl hastalara kuraj verebilirsin? Öyle değil mi? Sen kendin deneme ile boğuşmadın mı? Nasıl başkalarına akıl vereceksin? Sadece kitaptan mı? Evet, Rab seni çekiden uzak tutmuyor. Çünkü kendisi insanların çekilerini hissediyor. Çok büyük bir tema. Allah gökte oturup bizden çok uzak değil. O hissediyor. Her bir acını o da hissediyor. Aynısı. Ama izin veriyor sen çekesen ki bize teselli vermek istiyor. Hem de seni kullanmak istiyor. Seni sanki eğitiyor. Sanki yetiştiriyor seni. Bir Barnabas olasın. Başkaları için. Nasıl başka türlü Allah gökten teselli verecek? Mümkün değil. Yeryüzünde onun sanki agentleri lazım olsun. Ve böylelikle teselli veriyor. Değil baba, aynı zamanda oğul kuraj verendir. 1. Yuhanna 2, 1'den 2'ye kadar. Şöyledir. Evlatlarım, ben size bu şeyleri yazıyorum, günah işlemeyesiniz diye. Ama bir kişi günah işlerse de, babanın yanında bir avukatımız var. O da doğru olan İsa Mesih'tir. Bizim günahlarımızı bağışlatıran kurban odur. Bak, avukat sözü aslında diyor ki, yani yanına çağrılan bir kimse, mahkemede yanına çağrılan bir kişi. Kimi yanına çağıracağım? Hani elbette bir kişi kimsenin halinden anlıyor. İsa Mesih bize madem bir avukat gibi verildi, o demek istiyor ki o senin halinden anlıyor. O senin zayıflıklarından anlıyor. İsa denendi ve anlıyor. O kadar güzel bir ayet var, onu şimdi okumak istiyorum. İsa'nın karakterini, İsa'nın Barnabaslığını diyelim artık, çok güzel bir biçimde anlattırıyor. İbraniler 4. bölüm 15'ten 16'ya. Bizim baş görevlimiz, yani İsa, değil öyle birisi hani bizim zayıflıklarımızı anlamasın ya da aynısını hissetmesin. Hayır, o her meselede aynı bizim gibi denendi. Yalnız hiç günah işlemedi. Madem öyle, Allah'ın merhamet dolu kral iskemlesinin önüne kurajla çıkalım. Öyle ki bağışlanalım ve merhamete kavuşalım. Evet, muhtaçlığımızda bize yardım eden budur. İsa senin halinden anlayabilir. Sen hangi denemeden geçersen, o daha önce oradan geçmiştir. Daha fazlası bile. Bilmiyorum neler düşünebilirsin, hangi denemeden geçtiysen İsa aynısını denendi. Evet, İsa senin halini anlayabilir, onun için sana teselli verebilir. İsa kardeş olarak diye geçiyor ve aynı zamanda arkadaş ve dost gibi geçiyor. Yuhanna 15:15. Evet. Ve aynı zamanda görüyoruz, değil baba ve oğul, ikincisi kutsal ruh kuraj verendir. Evet. Ve bu söz çok kolay anlaşılıyor. Yuhanna 14. bölüm 16 ve 17. İncil şöyle diyor. Ve ben babadan isteyeceğim, o da size başka bir yardımcı verecek. Öyle ki her daim sizinle kalsın. O hakikatin ruhudur, o aranızdadır ve içinizde olacak. Evet. Ve bu diyor yardımcı sözü aynı zamanda tesellici demektir. Kutsal ruh da bir Barnabas'tır. Kutsal ruh da bir teselli veren, kuraj veren bir kişidir. Roma'da 8, 10, 16 şöyle diyor. İşte kardeşler biz borçluyuz ama bedene borçlu değiliz ki beden düşüncesine göre yaşayalım. Çünkü bedene göre yaşarsanız öleceğiniz. Ama eğer ruhla bedenin işlerini yok ederseniz yaşayacaksınız. Allah'ın ruhu kimi güderse Allah evlatları onlardır. Çünkü kölelik ruhunu almadınız ki sizi tekrar korkuya soksun. Ama evlatlık ruhunu aldınız. Biz de o ruhla Abba, hani babacığım diye bağırıyoruz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte şahitlik ediyor Allah evlatlarıyız diye. Her türlü günahlarımıza rağmen, her türlü zayıflıklarımıza karşı, biliyoruz zayıflıklarımız var, günahlarımız var. Kutsal ruh bize andırıyor ki gene de Allah evlatlarıyız. Ve böylelikle kutsal ruh imanlıya teselli ediyor. İmanlıya kuraj veriyor. Barnabaslık yapıyor. Kutsal ruh geliyor ve diyor ki ben seni yeniden babanın önüne getireceğim. Sen gene ona baba diye bağırabilirsin. Evet, bu olay bizi de konuşuyor. Bir Barnabas olmak için ne yapmalıyız? Bu sadece bizim kafamızda kalmasın bir bilgi gibi. Aa, öyle bir adam vardı. Bir güzel. Ama bugün o Barnabaslar nerede? Bugün o Barnabaslar nerede? Evet, gördük ki Pavlus'u çalıştıran oydu. Markus İncil'ini ona borçluyuz. Canlı olarak, bir örnek olarak sana sormak istiyorum. Senin Pavlus'un nerede? Senin Markus'un nerede? Değil mi? Barnabas Pavlus'u ve Markus'u aldı, çalıştırdı. Yani kuraj verdi, ilerlettirdi imanda. Ama sen neredesin? 1. Timoteus 5.11 şöyle diyor. Onun için birbirinize kuraj verin, birbirinizi ilerlettirin. Pavlus bu kurajı aldı Barnabas'tan ve şimdi imanlılara buyruk veriyor. Siz de aynısını yapın. Siz de küçük birer Barnabas olun. Evet, Rahneler 10. bölüm ayet 24-25 şöyle diyor. Biz gene bakalım birbirimize sevgi ve iyi işler için iştah verelim. Toplantılardan da vazgeçmeyelim. Bazıları buna alıştılar. Hayır, birbirimize kuraj verelim. Hele hele o günler için hani görüyorsunuz nasıl yakınlıyor. Ne istiyor isim Pavlus? O gün yakınlıyor diyor. Hangi gün? Yeni sene mi? Hayır. İsa'nın geliş gününü. Hatta dünyanın sonu bile düşünmeyelim. Dünyanın sonu tema değil. İsa'nın gelmesi o temadır. Madem o gün yaklaşıyor diyor. Ne yapalım? Ne yapacağız? Diyor ki birbirimize kuraj verelim. İştah verelim diyor. Bakın. Değil şimdi. İsa geliyor. Ben İsa'ya karşı ne yapayım? Benim ilişkimle. Bu iyi ama daha önemli kardeşim nerede? Kız kardeşim ne yapıyor? Hani bu ilişki diyor geliştirelim. Bu beraberliği geliştirelim. Ve tema diyor ki toplantılardan da vazgeçmeyelim. Niçin? Bazı kardeşler sanıyor ki toplantı bir mecburiyet. Hani gitmedim mi kendimi suçlu hissediyorum ama gene gitmiyorum. Birçok kişi diyor ki Allah sana bela verecek eğer gitmesin toplantı. Hastalanacağım. Çok defa bunu işittim. Bazıları diyor ki Allah sana günah yazıyor bunu. Deftere yazıyor. Çarşamba günü gelmedin günah. Öyle değil. Bütün bu anlayışlar yanlış. Başka kişiler geliyor aramıza, toplantıya katılıyorlar ama böyle bir düşünceyle şimdi lazım bir saat gene doldurayım, daha temizle çıkayım. Yani borcumu ödeyeyim Allah'a karşı. Bütün bu düşünceler yanlış. Birçok kasabalardaki gücülerle konuşuyorum ve hepsi aynı olay anlattırıyor. Bugünlerde toplantıya gitmek çok stres oluyor. Çok stres oluyor. Herkes yorgun. Herkesin vakti kıt. Yetmiyor. Gücülere de hazırlık yapamıyorlar. Gelenler de hemen çıkmak istiyor, eve gitsinler. Bir takım işleri var. Temizlik mi, misafirler mi, televizyon mu, bilmem ne. Herkes sanki çekiyor. Sanki bir mecburiyet. Ama bakın, toplantının asıl amacı burada bize belli oluyor. Niçin toplanıyoruz İzobşlu? Olabilir evde kalasın. Olabilir evde ilahi dinleyesin, vaaz dinleyesin. Her türlü televizyon, radyo, internet, her taraftan yani imanlı bir hayat yaşayabilirsin kendi evinde. Onun için toplanmıyoruz. Ama bu da ne güzel anlattılar. Birbirimize kuraj verelim. Tema bu. Bunu yapamazsın evde yalnız. Bunu yapamazsın yani tek başına. Onun için bir araya geliyoruz. Ve sen buraya geldiğin zaman düşünme ki abi vaazı işiteceğim. İşte ya da borcumu ödeyeceğim. Ya da işte bilmem ne bereket alacağım. Ruhsal bereket alacağım. Bunun için gelme buraya. Sen buraya geliyorsun toplantıya. Tek bir amaç var. Başkalarına kuraj veresin. O yüzden Barnabas'ın örneğini bugün paylaşmak istedim ki hani bizim toplantımızı değiştirsin. Biz gelmeyelim burada sadece bir saat geçirelim ama bir iş bitirelim. Sen madem bu kış günü, bu yağmurlu günlerde çamurun içinden gezerek buraya kadar geldin, malum değilsin. Niye? İşini burada bir bereket alarsın. Bunun için gelme. Onun için mektuplar göndereceğim sana, internette vaazlar dinleyebilirsin. Sen buraya geldiğin zaman söyle kendi kendine, ben bugün bir Barnabas olacağım. Ben bugün bir kişi de olsun ona kuraj vereceğim. Bir kişi de olsun onu iman da ilerlettireceğim. Bakacağım buradan çıktığım zaman bu ruhsal iş bitsin diye. Onun için Barnabas'ın örneğine baktık bugün ve umarım ki herkes bunu ciddiye alacak. Rab sizinle olsun.